Ayrım 35, Piyon, Stephen James, sayfa 471. İşte elleri özgürdü, şimdi sıra bacaklarında. Park alanından çıkar çıkmaz Sevra'nın evine gidiyor olamayacağını fark ettim. Tabii ki eve gitmiyordu. Bu çok tahmin edilebilir, çok açık bir davranış olurdu. Her zaman herkesin bir adım önünde olmaya çalışırdı. Kadınları götürmek için başka bir yeri olmalıydı ama neresi? Coğrafi profil ve satranç tahtası üzerinden düşündüm. Hala bir şeyi gözden kaçırıyordum. İşlenen suçların temposu ve zamanlaması, suç dağılım metodu, yöntemin altyapısı, zamanlama çıkar oranları, en iyi rotalar. Asheville şeklen bir futbol topuna benziyor. 26 ve 40 numaralı eyaletler arası otoyollarla çevrilmiş 3 eyalette bulunan cesetler. Parçalar tüm tahtanın üzerine dağılmıştı. Bir düzen falan yoktu, hem de hiç. Cinayet mekanları dağınıktı. Bir yer hariç. Orada hiçbir şey olmadı. Kesinlikle. Cevap satranç taşlarının koyulduğu yerlerde değildi. Olmadıkları yerdeydi. Tüm mekanlar, tüm satranç taşları hiçbir şeyin olmadığı tek bir yer etrafında toplanmıştı. Cinayetin olmadığı, kaçırmanın gerçekleşmediği, cesetlerin bırakılmadığı. Başka her şey bu boşluğun, haritadaki bu dipsiz uçurumun etrafında dönüyordu. İzlerini yok etmeye çalıştı ama en büyük ipucunu saklayamadı. Çapa noktasından uzak durmaya bu kadar çaba harcayarak bana tam olarak nerede olduğunu göstermiş oldu. Savaşçı Tepesi. Arabayı geri çevirdim ve dağlara doğru yola koyuldum. Tessa ayaklarındaki bandı çözdüğünde bir karar vermişti. Onu asla evine götürmesine izin vermeyecekti. Orada kendisine neler yapacağını hayal bile edemiyordu. Arka kapıya doğru süründü ve açmayı denedi ama dışarıdan kilitlenmişlerdi. Tüm ağırlığını verip abandı. Hiçbir şey olmadı. Hayır, dışarı çıkmak zorundaydı. Buna mecburdu. Araba kazasında ölse bile onu evine götürmesine izin veremezdi. Tessa etrafına bakındı. Büyük ilk yardım çantalarından birine gözü takıldı. Açtı, jilet gibi keskin bir makas çıkardı ve ambulansın önüne doğru ilerledi. Kar, Savaşçı Tepesi'ne doğru kıvrılan yoldan çıkarken ön camı dövüyordu. Tüm devriyeler yanlış yerde arıyorlardı onu ama onlara haber ulaştırmama imkan yoktu. Ne yanımda telefon ne de arabamda telsiz vardı. Belki hala üzerimde olan çipin sinyallerini takip edebilirlerdi. Çekim alanı ne kadardı bilmiyordum. Sadece geniş olmasını umuyordum. Ne kadar hızlı gitmek istersem isteyeyim, dikkatli olmak zorundaydım. Görüş mesafesi düşüktü ve yol yer yer buzlanmıştı. Araba iki kez kaydı, neredeyse uçuruma düşüyordum. Sonra 400 metre kadar ileride ambulansı gördüm ama sanki sürücüsü kontrolünü kaybetmiş gibi araç ileri geri gidip geliyordu. Neler oluyor? Hızlandım. Adrenalin yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlıyordu. Yine midem bulanmaya, uykum gelmeye başlamıştı. Görüşüm bulanıklaşıyordu, duyularıma güvenemiyordum. Bir an önce Tessa'nın yanına gitmeliydim. O şey olduğunda sadece 100 metre kadar arkalarındaydım. Ambulans yan döndü, buzlu yolda kaydı, bariyeri parçaladı ve uçurumun kenarından aşağıya uçtu. Hayır, bu olamazdı, gerçek olamazdı, hayal görüyordum, halüsinasyondu bu. Gaz pedalına sonuna kadar bastım. Karı, gördüğüm hayali, etrafında kurmaya çalıştığım yepyeni gerçekliği yarıp geçtim. Az önce durdukları noktaya vardığımda kendimi neredeyse böyle bir şeyin olmadığına, sadece hayal gördüğüme ikna etmiştim. Neredeyse. Ama arabadan fırlayıp yalpalayarak uçurumun kenarına gittiğimde gerçek olduğunu gördüm. Farlar 3 metre aşağıdan bana bakıyordu. Kızım ve katil düz bir çıkıntıya denk gelmişlerdi. Tessa, sesimdeki korkuyu engelleyememiştim. İyi misin? Sevra'nın zehirli sesi geldi. Patrick, sen misin? Bizi bulacağını bilmem gerekir. Cümlesini tamamlayamadan ambulans çıkıntıdan geriye devrildi ve boşluğa düştü. Kızımın çığlıkları eşliğinde. 86. Bölüm. Hayır diye haykırdım. Metalin kayalar üzerinde çıkaracağı korkunç sesi veya uçurumdan aşağı takla atarak inen aracın çıkaracağı tiz sesleri duyacağımı sandım. Ama öyle bir ses gelmedi. Aşağı sarktım ama fazla bir şey göremedim. Uçurumdan birkaç metre aşağı inmeye çalıştım. Tutunmak için yabani bitkilerin köklerini kullanarak parmak uçlarımla düz bir çıkıntının üzerine geldim, eğildim. Ancak o zaman görebildim. Ambulans uçurumun 20 metre kadar aşağısında çıkıntı yapan çok büyük bir kökler ağacının dallarına yakalanmıştı. Vadi ağacın altından 100 metre kadar aşağıda bulunan ve umutsuz bir kızılderili kızın gözyaşlarıyla açılan bir çukura ulaşıyordu.
''Tessa! Patrick!'' diye seslendi. ''Yardım et Patrick!''
İçinde güçlü ve derin bir şey kıpırdandı. Parlak, vahşi ve doğru bir şey. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Onu kurtarmak zorundasın.
''Bir ip sarkıt!'' diye bağırdı illüzyonist. ''Yaralı Patrick, bacağı!''
''Kapa çeneni!'' Bir tokat sesi ve cılız bir çığlık.
''Ellerini ondan uzak tut!'' İçimden alevler fışkırıyordu.
Öfke canavarı kükredi, ipini kopardı ve serbest kaldı. Kar biraz azalsa da yardım etmek için uçurumdan aşağı inemiyordum. Çünkü uçurum adetsiz biri için çok dik ve çok kaygandı. Arabayla gidip yardım aramak için zaman yoktu.
''Severin, bir ip indir!'' diye bağırdı. ''Arabanda aletlerim var. Sen Abrams'ın evindeyken gördüm.''
Düşünmeye çalıştım. Yine her şey bulanıklaşmaya başlıyordu.
''Önce o çıkacak!'' diye bağırdım.
Karanlık ve habis bir kahkaha.
''İlk ben çıkarım yoksa beklerken onunla oyun oynamaya başlarım.''
Aklıma öldürmeden önce diğer kadınlara neler yaptığı geldi.
''Bıçağım var.'' dedi ''ve bıçakları iyi kullanırım.''
''Yardım et.''
''Tamam, kendimi çıkıntıdan yukarı çektim, ona dokunma, ip getiriyorum.''
Hızlıca arabaya gittim ve tırmanma aletlerimi çıkardım. Sesi geliyordu. Şimdi daha sakindi. Karanlık bir arzuyla doluydu. Tessa'ya bakarak konuştuğunu hayal ettim.
''Acele et Patrick, pek sabırlı bir adam değilimdir.''
İçimde duygulardan oluşan bir nehir akıyordu. Öfke, korku, sevgi, nefret, hangisinin galip geleceğini bilmiyordum. Arkamda bir yerlerde ağacın çatırdadığını ve bir dalın kırılıp boşluğa düştüğünü duydum. ''Çabuk!'' Silahımı çıkardım, motor kapağının üstüne bıraktım, emniyet kemerimi taktım, elime birkaç kayış aldım ve kendimi bağlayacak bir şey bulmak için etrafıma bakındım. Bir çeşit çapa, herhangi bir şey. Yakınlarda ağaç yoktu, acele etmeliydim. Uygun olan tek şey bariyerdi ama onun da uzun bir bölümü ambulansın etkisiyle kırılıp bükülmüştü. Başka seçenek yoktu. Kayışı bariyerin hala biraz sağlam gözüken bir kısmına bağladım, içinden bir karabina geçirdim ve ipi ona bağladım. Riskliydi ama ağırlığımızı taşırdı. En azından ben öyle umuyordum. Oturup bunu düşünmek için zaman yoktu, sadece güvenmek zorundaydım. Çantayı ve aletlerin geri kalanını diğer ipimle ayak altından ittim ve emniyet kemerimin üzerindeki alet halkalarına birkaç prusik ve el cumarı taktım.
''Acele et!'' diye bağırdı Severin. ''Yoksa ona dersini vermeye başlarım. Ya bir ip salla ya da birkaç cumar.''
Cayacak değildim. Ona yardım etmek istememin tek sebebi Tessa'ydı ve katil de bunu biliyordu. Eğer onu öldürürse beni isteklendirecek hiçbir şey kalmayacaktı.
''Onu almaya geliyorum Severin. Yoksa hiçbir şey elde edemezsin.''
Kısa bir sessizlik ve sonra içimi parçalayan kör edici bir feryat.
''Patrick!''
Şiddetli acının ve son kertede bir korkunun feryadı.
''Onu kestim Patrick, güzel kestim. Koldaki atar damarı, kolun iç tarafındaki. Ah, oldukça derin görünüyor, fışkırıyor. Aldığım tıbbi eğitime dayanarak söyleyebilirim ki kan kaybından ölmeden önce yaklaşık 4 dakikası var. Ölüm zamanını kestirme konusunda oldukça iyiyimdir, güven bana.''
''Ulu tanrım, lütfen, hayır, hayır, hayır.'' Öfke gözyaşları görüşümü bulandırıyordu. ''Elini üzerine bastır Tessa!'' diye bağırdım. ''Beni dinle, kanı durdurmak zorundasın.''
''Çabuk, çabuk, zaman yok.''
Zaman yok. İki tane ekstra emniyet kemeri aldım ve kendi emniyet kemerime tutturdum. Sonra uçurumun kenarına koştum ve kenardan kendimi sarkıttım. İp fren olarak kullandım, elimin içinden akıyordu. Kontrolü kaybetmek ve boşluğa düşmek üzereydim ki toparlandım ve inişimi kontrol etmeyi başardım. Kayalarla kaplı yüzeye ayaklarımı hafifçe vurdum, koca bir çıkıntının üzerinden atladım ve ambulansa doğru kafa üstü inmeye başladım.
''Tessa geliyorum, elini keseyin üzerine bastır.''
87. bölüm. Biraz sonra ambulansa vardım ve doğru noktadan sarkabileyim diye emniyet kemerimi açtım. Ağırlığımla aracı sabit tutmaya çalışarak motor kapağının üzerine dikkatlice bastım. Biraz eğilmişti ama hala motor kapağının üzerinde durabileceğim kadar yatay durumdaydı. Ancak o zaman silahımı uçurumun başında aracımın üzerinde bıraktığımı fark ettim. Aracın ön camı parçalanmış dev bir göz gibi görünüyordu. Severin'in kafasının çarpmış olduğu şoför mahallinden yayılan örümcek ağı şeklinde çatlaklar her yerini kaplamıştı. Camdan bana bir yılanın akvaryumun diğer tarafındaki fareye baktığı gibi bakıyordu. Alnından aşağı yüzünü vahşi ilkel gösteren bir kan sızıyordu. Yanında solgun sessizce ağlayan sol kolu kan içindeki Tessa'yı gördüm. Sağ eliyle yaranın üzerine bastırıyordu. ''Bana bir emniyet kemeri ver.'' dedi Severin. ''Onu yukarı çıkaracağım.'' ''Tamam, bunu bir konuşalım o zaman.'' Önce saatine, sonra Tessa'nın koluna baktı. ''Birkaç dakika sonra kimin önce çıktığının bir önemi kalmayacak değil mi?'' Öfke içimde kaynıyordu, fokur diyordu. ''Tamam, tamam.'' Tessa hafifçe inledi. İçimden ona lanet okudum ama Tessa'ya daha kötü şeyler yapabilir diye bir şey söylemedim. Sürücü kapısına doğru eğildim. Düşüşün etkisiyle açılmış, kırık menteşeleriyle sallanıyordu. Bir emniyet kemeri uzattım, giymeye başladı. Giyinirken yüzü acıyla çarpıldı. Tessa bacağından yaralı olduğunu söylemişti. Aracın içinde yerde kanlı bir makas ve pantolonunun bacak kısmında kırmızı bir iz gördüm. ''Aferin sana Tessa.'' Tessa kolunu sıkıyor ve kan akışını durduruyordu. ''Bekle orada.'' dedim. ''İyi olacaksın.'' Başını salladı. O kadar kırılgan gözüküyordu ki. Örselenmiş. ''Seni seviyorum.'' dedim. ''Seni seviyorum Tessa Alice.'' Severin emniyet kemerini kilitledi. ''Tamam, cumarları ver.'' verdim. ''Düşün Pat, düşün.'' O an ikimiz de ipe bağlıydık ama ben ondan yüksekteydim. Motor kapağının üzerinde duruyor ve sağ elimle ipi tutuyordum. Ben yolumdan çekilmeden yukarı çıkamazdı. ''Şimdi.'' diye fısıldadı ve bacağını hareket ettirdiği için çok daha güçsüz görünüyordu. ''Çekil oradan ve kemerini çıkar.'' ''Haydi Pat, düşün, bir şeyler yap.'' sonra ekledi. ''Diğer kemeri de aşağı at, yoksa burada oturup kalacağım.'' ''Tessa'yı çıkarmama izin vermelisin.'' Tessa inledi ve diğer kapıya doğru yığıldı. ''Onu öldürüyorsun.'' dedi yavaşça. ''Uzun sürmez.'' Diğer kemeri boşluğa bıraktım. Artık Tessa'yı ipi kullanarak çıkarmam mümkün değildi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Elimin altında kan kaybından ölüyordu ama ona yardım edemiyordum. Motor kapağının üzerine kaydım ve kemeri çözdüm. Fırtına yeniden başlamıştı ve metal kardan dolayı kaygan hale gelmişti. Kızımdan sadece birkaç santimetre uzakta durmuş, çatlak ön camdan bakıyor ve ölümünü izliyordum. Zayıf bir çığlık duydum. Sonra şöyle dedi. ''Seni seviyorum Patrick.'' Sonra gözleri yuvalarında döndü, bayıldı. ''Hayır.'' Severin kapıdan dışarı yavaşça çıkarken kahkaha attı. ''Yine çok yavaş davrandınız galiba Doktor Bowers.'' 88. bölüm. ''Arkandan geleceğim.'' dedim. ''Nereye gidersen git seni bulacağım.'' Yine başım dönmeye başlamıştı. Dünya dönüyordu. Sesler renklere karışıyordu. ''İlaç? Ah hayır, şimdi olmaz. Keşke silahımı arabanın üzerinde bırakmasaydım.'' ''Tamam o zaman.'' Bir gülümseyiş yüzünde belirip yok oldu. ''Revanş.'' Cumarlardan birini yukarı çekti. Bulantım yeniden başladı. ''Sanırım bu gece Ajan Jiang'ı ziyaret edeceğim.'' dedi. ''Her şey bulanıktı. O uçurumdan yukarı çıkmasına izin veremezsin. Onunla paylaşmak istediğim birkaç dersim var. Yaklaş ona.'' Bir şeyler fısıldadım. Durdu. ''Ne?'' dedi. ''İnsanları kontrol etmeyi seviyor. Lien Hua kontrolün onda olması gerektiğini söylemişti.'' Yine söyledim hafifçe, çok sessizce. Sonra gülümsedim ve kahkaha attım. Bana doğru eğildi. ''Ne dedin sen?'' Nefes almaya çalışıyordum. Motor kapağının kenarına doğru kayıyormuşum gibi hissediyordum. Dünyanın sonuna doğru. Bir şeye tutunabilmek için arkamı uzattım, elime hiçbir şey yoktu. Ama nasıl öleceğimi değil, sadece Tessa'yı nasıl yarı yolda bıraktığımı düşünüyordum. Kristen'in yüzünü nasıl kara çıkardığımı. Bacağı yaralı. Parmak uçlarım ön camın çıkıntılı yüzeyini buldu ve şimdiye kadar çektiğim her barfiksin parmak uçlarıma faydalı olmasını dileyerek ince metal kenarlıkları sıktım. Bir kez daha fısıldadım, yaklaştı ve sırıttı.
Acınacak haldesin, küçük bir bebek gibi yalvarıyorsun. Senden daha fazlasını beklerdim. Hoşça kal Patrick Bowers.
Evet, yeterince yakındaydı. Bu kez fısıldamadım. Şahmat! Tek bir hareketle vücudumu ona doğru çevirdim, bacağımı havada döndürdüm ve bacağındaki yaraya tüm gücümü kullanarak botumla vurdum. Çığlığı keskin, yakıcı ve çok tatmin ediciydi. Lien Hua'nın bile gurur duyacağı iyi, sağlam, kemik kırıcı bir tekme atmıştım. Fren olarak kullandığı eli ipin üzerinde gevşekken vurmuştum. Önce geriye doğru sendeledi, motor kapağının kenarında bir an dengesini sağlamaya çalıştı ve sonra vadiye uçtu. İpin sekizlinin içinde kaydığını duydum ve illüzyonistin ipin diğer ucundan çıkıp yere çakılmasını duymak için kulak kabarttım. Ama bir şekilde eliyle ipi yakalamayı başarmıştı.
Bowers diye bağırdı. Sesi nefretle kalınlaşmıştı. Artık insan sesi gibi bile değildi. Sen benimsin.
Bir dakika içinde yukarı çıkmış olur.
Şimdi Tessa'yı kurtarmak zorundasın.
89. Bölüm. Ayaklarım motor kapağının ucunda, ön camın kenarını sıkıca tuttum. Omzum acıdan dağılanıyordu ama bir şekilde kendimi yukarı çekmeyi başardım. Tam bu sırada omzumdaki yaranın dikişleri açıldı ve acı boğazıma yürüyüp oradan kafamın içine dağıldı. Ilık kanın yaradan sızdığını, gömleğimin sırt tarafını ıslattığını hissediyordum. Acıyı yok saymaya çalışıyordum ama neredeyse bayılacaktım. Ambulans kayıyordu, her şey kayıyordu. Aşağı düşmeden önce tutunacak bir şey arıyordum hemen. Yanımdaki buzlu kaya yüzeyine dokundum. Yarıklar ve çatlaklarla doluydu. Birinin arasına bir şey sıkıştırmam gerekiyordu. Ağırlığımı taşıyabilecek herhangi bir şey. Ve yanımda sadece bir şey vardı, el fenerim. Çıkardım, karabinalardan biriyle ezip hassas tasarımlı, ekstra dayanıklı alüminyum alaşımlı gövdesini düzleştirdim. Prusiklerden birini kullanarak çevresine bir lark düğümü attım. Ön cama elimle vurdum. Tessa'yı uyandırmam gerekiyordu.
Tessa! Yine vurdum. Uyanmadı. Lütfen uyan!
Yaklaştığım göğsünün inip kalktığını gördüm. Şükürler olsun ki hala hayattaydı. Ambulans ayağımın altında kıpırdandı. Severin'in altımızda deli gibi ismimi söylediğini, cumarları kullanarak ipten yukarı tırmandığını duyabiliyordum. Tak, tak, yukarı çıkıyordu. Tak, tak, her saniye daha yaklaşıyordu.
Tessa, kalkmak zorundasın.
Açık pencereden uzandım ve omzunu tutup salladım.
Tessa!
Gözleri kırpışarak açıldı ve tekrar kapandı. Uyan! Kemerimi çıkardım ve kesilen damarın üzerinden mümkün olduğunca nazik bir şekilde koluna bağlayıp sıktım. Basit bir turnike. Kolunu kaybedebilir ama en azından turnike onu hayatta tutar. Sonra dinlediğinden emin bile olmadığım Tanrı'ya dua ettim. Hiçbir ilahi iyiliği beklemeye hakkı olmayan bir adam olarak beni duyması için yalvardım.
Lütfen, lütfen, ölmeyi hak etmiyor. Christie'yi aldın, onu alma. Lütfen yaşamasına izin ver.
Kendimi umursamıyorum, sadece onun yaşamasına izin ver, yeter. Tessa'yı sarstım, onu seviyordum.
Tessa!
Kar yağıyordu her tarafımıza, gözlerini kırptı ve baktı. Kafası karışmıştı. Arkasında ambulansın arka kapılarının açıldığını gördüm.
Severin.
Ambulansın içindeki darmadağın eşyalar başından aşağı döküldü. İyi olan bacağını aracın çamurluğuna koydu. Tessa'nın dudaklarından zayıf, zar zor duyulan sözcükler döküldü. Yardım et bana. Sağ kolunun altından tuttum. Tam bu sırada ipin ambulansın etrafından döndüğünü ve açık arka kapıların arasına sıkıştığını fark ettim. Severin çamurluğun üzerindeydi. Bacağıyla aracı sallıyordu. Ambulans sallanmaya başladı.
Dur diye bağırdım. İp araya sıkıştı.
Tessa kanayan koluna baktı. Kolum diye fısıldadı. Sesi yumuşak, kırılgan bir çocuğun sesi gibi çıkıyordu. Küçük bir kız bu. Ben de onun babasıyım. Severin çamurluğun üzerinde tekrar zıpladı ve ambulans son bir kez titredi. Tessa'nın sağlam kolunu sıkıca kavradım. Asla bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım. Sallanıyorduk. Prusik'in ucuna kaydım. Çabam tutuyordu. Güvenilir el fenerim. Tessa'yı tuttuğum elimi daha da sıktım ve ambulans kayıp boşluğa düşerken Tessa açık pencereden dışarı çıktı. Araç düşerken Severin Atkins'i de aldı, sıkıştırarak, ezerek, yırtıcı çığlıkları araya nasıl sıkıştığını anlatıyordu. Aracın tüm ağırlığı onu eziyordu. Sallanarak kayalığa yaklaştık.
Patrick!
Boşlukta sallanıyordu ve ben onu tutuyordum. Seni tutuyorum Tessa diye bağırdım. Bırakmam, söz veriyorum.
Ama ambulans hala hareket ediyordu.
Nasıl?
Bariyere bağlı ip onu tutmuş olmalıydı.
Ah bariyer. Kayalıklara iyice yaklaşalım diye bağırdım. Kollarımla tutup Tessa'yı yukarı kaldırdım ve bir zamanlar bariyer olan yamuk yumuk metal yığını üstümüzden geçip uçurumun dibini boylarken onu kucakladım.
Uzun ince bir çığlık vadiyi deldi geçti.
Sevra'nın çığlığı sanki günü kararttı. Uçurumun dibinden yükselen geceden bile daha koyu bir leke gibi bizi geçip cehenneme ulaştı.
Çığlığı düşündüğümden daha uzun sürdü ve vücudu korkunç bir sesle yere çarpan ambulansın ve uçurumun dibindeki kayaların arasında ezilince sona erdi.
Tessa'ya daha sıkı sarıldım.
Geçti, öldü o, artık güvendesin.
O an ne kızgınlık ne de korku hissediyordum. Bir şekilde aylar süren bir öfkenin altında bir yerlerde tutunabileceğim bir umut kırıntısı bulmuştum. Tutunacak yeni bir şey.
Kaos insanların varlığının kanıtıdır, umut ise Tanrı'nın.
Kafamın üstünde Ralph'in tanıdık huysuz sesini duydum. Pat!
Bizi bulmuşlardı.
Chip.
Tessa yaralı diye bağırdım. Çabuk olun.
Biri tırmanma aletlerimin geri kalanını çıkarıp aşağı başka bir ip indirmeye hazırlanırken karabinaların sesini duydum. Yine midem bulanmaya başlamıştı.
Bekle dedim, bana sıkıca tutundu. Son prusiyi aldım, belinin çevresine hızlıca bağladım ve çapaya tutturdum.
Patrick diye fısıldadı.
Evet.
Bütün bu tırmanma aletlerini kullanmayı nereden öğrendin?
Deneyim denen bir şey var.
Ah evet dedi halsizce gülümseyerek, öyle bir şey duymuştum.
Şimdi dedim hoşça kal demek zorundayım.
Hoşça kal mı, neden?
Sanırım bayılmak üzereyim.
Gerçekten mi?
Ve cevap veremeden bayıldım.
35. ayrımın sonu. Sayfa 486.